Ayrım 21.
Kontu çocuklarını, rahibi ve oraya koşup gelmiş olan hizmetçileri bıraktı, koluma girdi. Çimenliği dolanarak ama gözlerden fazla da uzaklaşmayarak beni ötelere götürdü. Sonra sesinin öbürleri tarafından duyulmayacağına inan getirerek, "Felix, dostum," dedi. Bir yeraltı labirentinde yolunu kaybetmemek için elinde bir iplik yumağından başka bir şey bulunmayan ve bu iplik koptu kopacak diye titreyen insanın korkusunu hoş görün. Her zamankinden fazla sizin Henriette'niz olduğumu, beni hiç bırakmayacağınızı, hiçbir şeyin beni size unutturamayacağını, hep bağlı bir dost olarak kalacağınızı tekrarlayın bana. Birdenbire geleceği gördüm. Her zamanki gibi gözleriniz parlamıyor, gözleriniz bana bakmıyordu. Arkanızı dönmüştünüz bana. Sevgili Henriette, sen ki Tanrı'dan çok taptığım varlıksın, çiçeğimsin benim, zambağımsın. Nasıl oluyor da benim benliğim olduğunuzu, ben Parislerde yaşarken ruhum hep burada kalacak şekilde yüreğinize karıştığımı unutmuş görünüyorsunuz. 17 saatlik yoldan geldiğimi, her dönüşlerinde tekerleklerin bir düşünce ve tutku dünyası taşıdığını ve şimdi sizi görünce o dünyanın bir fırtına gibi patladığını, coştuğunu mu söyleyeydim size? Söyleyin, söyleyin. Kendimden eminim ben. Hiçbir günah işlemeden dinleyebilirim sizi. Tanrı benim ölümümü istemiyor. Yarattığı varlıklara soluğunu nasıl dağıtıyorsa, kurak topraklar üstüne bulutların yağmurunu nasıl boşaltıyorsa, işte sizi de bana gönderiyor. Söyleyin, söyleyin. Kutsal bir aşkla mı seviyorsunuz beni? Kutsal bir aşkla. Sonsuz bir aşkla mı? Sonsuz bir aşkla. Beyaz örtüleri içinde ve başındaki beyaz tacıyla kalması gereken bakire bir Meryem gibi mi? Gözle görülen bakire bir Meryem gibi. Bir kız kardeş gibi mi? Çok sevilen bir kız kardeş gibi. Bir anne gibi mi? Gizlice arzu duyulan bir anne gibi. Bir şövalye gibi umutsuzca mı? Bir şövalye gibi ama umutla. Sanki daha 20 yaşındaymışsınız da üstünüzde balodaki o mavi ve kötü elbise varmış gibi mi? Çok daha fazlasıyla. Hem o günkü kadar hem de... Büyük bir korku içinde yüzüme baktığını görünce ekledim. Hem de teyzenizin sizi sevdiği gibi. Gizli gizli konuşmamıza şaşırmış bulunan ailesinin yanına dönerken, "Mutluyum, bütün korkularımı dağıttınız," dedi. "Ama buradaki günlerinizde çocuk olun yine. Çünkü siz zaten daha bir çocuksunuz. İşinizin gereği olarak kralın yanında nasıl olgun bir adam gibi davranıyorsanız, burada da bir çocuk gibi hareket etmeniz gerektiğini bilin Monsieur. Çocuk olarak sevileceksiniz burada. Sonra şu da var. Bir adamın gücüne karşı daima diretebilirim. Ama bir çocuktan neyi esirgeyeceğim ki? Hiçbir şeyi. Çünkü o benden veremeyeceğim bir şey istemez." Alaycı ve genç kızlık mizacının belirdiği bir bakışla konta baktı. "Eh," dedi bana, "sırlar karşılıklı olarak söylenmiş bulunuyor. Sizi bırakıyorum, gidip giyineyim." 3 yıldan beri sesinin bu kadar mutlu çıktığını duymamıştım. Size sözünü ettiğim o güzel kırlangıç çığlıklarını, çocuksu ezgileri ilk defa işittim. Jack'a bir av giyim takımı, Madeleine'e hep annesinin kullandığı bir iş kutusu getirmiştim. Annemin cimriliği yüzünden vaktiyle şatoya hep elim boş gitmeye mahkum olduğum günleri nihayet tamir etmiş oluyordum. Hediyelerini birbirine gösteren çocukların sevinci, kendisiyle meşgul olamadığı zaman kederlerini veren kontun canını sıkar gibi oldu. Madeleine'e gizlice küçük bir işaret çaktım ve kendisinden söz etmek için beni bekleyen kontun arkasından yürüdüm. Taraçaya götürdü beni. Ama lafını ettiği her önemli olayda merdiven basamaklarında bir kere duruyorduk. "Zavallı Felix'ciğim," dedi. "Görüyorsunuz ki hepsi de mutluluk ve sağlık içinde. Bir ben gölge düşürüyorum bu güzel tabloya. Onların dertleri bana geçti. Tabii şükür ki böyle oldu. Eskiden hastalığımın ne olduğunu bilmezdim ama bugün öğrenmiş bulunuyorum. Midemin alt kısmında bir yara var. Yediğim hiçbir şeyi hazmedemiyorum. Hangi mutlu rastlantı sizi böyle bir tıp profesörü kadar bilgin yaptı, dedim gülümseyerek. Doktorunuz bunları size açıkça söyleyecek kadar boş boğaz bir adam mı yoksa? Hastalık hastalarının doktorlara karşı besledikleri tiksinti duygusunu saklamayarak, Tanrı beni doktorlara başvurmaktan korusun, dedi. Bundan sonra onun abuk sabuk konuşmalarını dinlemek zorunda kaldım. Karısından, çocuklarından, yanında çalışan kimselerden ve hayattan yakınarak saçma sapan itiraflarda bulunuyor, bu günlük nakaratı hiçbir şeyden haberi olmayan ve kendisini bir nezaket gereği olarak dinlemek zorunda bulunan bir dosta söylerken apaçık bir zevk duyduğu anlaşılıyordu. Benden memnun kaldığını sanırım. Çünkü bu adamın akıl almaz mizacını anlamaya, karısına çektirip de onun bana söylemediği yeni işkenceleri kavramaya çalışıyor ve dikkatle dinliyordum anlattığı şeyleri. Henriette'nin merdiven başında görünmesiyle kontun monoloğu da kesildi. Monsieur de Morzov onu görünce başını salladı ve bana, ''Siz beni dinliyorsunuz Felix'' dedi. ''Ama burada kimse acımıyor bana.'' Henriette ile konuşmamızı bulandıracağını anlamış ya da bizi baş başa bırakarak karısına karşı şövalyece bir harekette bulunacağını kestirmiş gibi yanımızdan uzaklaştı. Kontun mizacında anlaşılması gerçekten mümkün olmayan değişiklikler vardı. Çünkü bütün zayıf insanlar gibi kıskançtı ama karısına karşı beslediği güven de sınırsızdı. Hatta belki de annelerine ya da öğretmenlerine kafa tutan çocuklar gibi kontun da karısının her isteğine sürekli olarak karşı gelişleri, bu kadında bulunan yüksek erdemlerle onurunun yaralanmakta oluşundan ileri geliyordu. Jacques dersteydi, Madeleine ise tuvaletiyle uğraşıyordu. Bu yüzden kontesle bir saat kadar taraçada yalnız kalabildik. Ne haber bakalım sevgili melek, dedim. Zincirin ağırlaştığı, kumların kızdığı, dikenlerin boy attığı görülüyor, ha? Kont'la konuşmamın bana esinlettiği düşünceleri sezerek, susun, dedi. Siz buradasınız ya, her şeyi unuttum gitti. Acı çekmiyorum artık. Sanki bugüne kadar da hiç çekmemiş gibiyim. Beyaz elbisesini havalandırmak, beyaz tüllerini, geniş kollarını, kurdelelerini, pelerinini ve sevinç tarzı yapılmış saçlarının yumuşacık buklelerini rüzgara vermek ister gibi hafif birkaç adım attı. Onu ilk defa bir genç kız olarak, bir genç kız neşesi içinde ve bir çocuk gibi oyun oynamaya hazır bir halde görüyordum. Mutluluk gözyaşlarını da bir başkasını sevindirmenin insana verdiği sevinci de o zaman anladım. Zambağım benim, dedim. Düşüncemle okşadığım, ruhumla öptüğüm güzel çiçeğim benim. İnsan şeklinde açmış çiçeğim. Sapında el değmemiş ve dimdik duran bembeyaz, mağrur, korkulu çiçeğim. Yeter Monsieur, dedi gülümseyerek. Kendinizden bahsetsenize bana. Her şeyi bir bir anlatın bana. Ve titreyen parmakların o sallantılı kubbesi altında uzun bir konuşmaya giriştik. Boyuna yeniden parantezler açıyor, kapatıyorduk. Ona hayatımın nasıl geçtiğinden, günlerimi nasıl doldurduğumdan bahsettim. Paris'te oturduğum evi tasvir ettim. Çünkü her şeyi bilmek istiyordu. Ondan saklanacak bir şeyim yoktu. Ve bu, o sıralar değeri bilinmeyen bir mutluluktu. Böylece ruhumu ve yorucu bir çalışma içinde geçen hayatımın bütün ayrıntılarını öğrendi. Gerekli titizlik gösterilmeyince, zengin olmanın ya da aldatmanın işten bile olmadığı bir görevde gösterdiğim titizlikten dolayı kralım bana, Mademoiselle de Vadnesse dediğini de duyunca elimi tuttu. Üzerine bir sevinç düşürerek öptü. Rollerdeki bu ani değişme, bu alabildiğine güzel övgü, bunca çabuk anlatılmış ama daha da çabuk anlaşılmış bu düşünce, işte tam aradığım erkek, işte hayalimdeki adam düşüncesi, alçak gönüllülük göstermenin büyüklük olduğu, aşkın duygulara yasaklanmış bir yerden göründüğü bu el öpmede gizli bulunan bütün itiraflar, bu yüce şeyler kasırgası bütün ağırlığıyla kalbime düştü ve onu ezdi. O anda kendimi çok küçük hissettim. Ayaklarının dibinde öleyim istedim. Ah Henriette dedim. Siz her yönden bizi aşıyorsunuz. Benden nasıl kuşkulanabilirsiniz? Az önce benden kuşkulandınız. Gözlerinin ışığını yalnız benim için bulandıran tarifsiz bir tatlılıkla bakarak, "Bugün için değil," dedi. "Ama sizi bu kadar yakışıklı görünce şöyle düşündüm kendi kendime. Bir kadın çıkacak, Felix'in yüreğindeki gizli hazineleri keşfedecek, onu taparcasına sevecek. Felix'imizi bizden alacak. Burada her şeyi mahvedecek. Madeleine hakkında tasarılarımızı bozacak. Hep Madeleine, hep Madeleine. Ben Madeleine'e mi bağlı kalacağım?" dedim kendisini pek fazla üzmeyen bir hayretle. İkimiz de sustuk. Bu sessizliğimizi Monsieur de Morzov gelip tatsız bir şekilde bozdu. Kont'la güçlüklerle dolu bir konuşma yapmak zorunda kaldım. Yüreğim dolu dolu katlandım buna. Kralın o sıralarda izlediği politika hakkında yönelttiği sorulara verdiğim karşılıklar kendi fikirlerine uymamış olacak ki beni majestenin amaçlarını açıklamaya zorladı. Kendisine atları, tarım işlerinin durumu, 5 çiftliğinden memnun olup olmadığı, eski bir yolun ağaçlarını kesip kesmeyeceği hakkında sorduğum bütün sorulara rağmen, o, evde kalmış bir kız huysuzluğu ve bir çocuk inatçılığıyla lafı evirip çevirip hep politika konularına getirmek istiyordu. Çünkü bu tip zekalar hep ışığın parladığı noktalara çarparlar. Hiçbir şeyin derinliğine inmeden hep o parlak noktanın çevresinde vızıldayıp dururlar. Camlarda çırpınarak kulakları yoran kara sinekler gibi ruhu yorarlar. Henriette de susuyordu. Genç yaşın verdiği heyecanla alevlenebilecek olan bu konuşmaya bir son vermek için konta tek heceli ve kendisini haklı bulan sözlerle karşılık verdim. Böylece gereksiz tartışmalardan kaçındım. Ne var ki Monsieur de Morzov da bu nezaketimde bir küçümseme anlamı bulunduğunu sezemeyecek zekada bir adam değildi. Her sözünün haklı bulunmasına öfkelenerek isyan ettiği sırada sarı gözleri belirdi, kırmızı burnu daha fazla kızardı, delilik nöbeti geçirdiğini ilk gördüğüm günkü gibiydi. Henriette de çocuklarını savunmak ya da haklı çıkarmak için kullandığı otoriteyi benim için kullanamayacağını belirtmek ister gibi yalvarıcı bakışlarla bakıyordu yüzüme. Bunun üzerine konta karşı kendisini ciddiye alıyormuş gibi davranmaya başladım. Alıngan ruhunu büyük bir ustalıkla idare ettim. "Zavallı dostum, zavallı dostum," diyordu Henriette de. Defalarca tekrarladığı bu kelimeler kulağıma bir meltem gibi geliyordu. Sonra söze karışınca başarı kazanacağını kestirince, "Biliyor musunuz baylar," dedi, "ne kadar sıkıcı oluyor şu konuşmanız." Bu soruyu işitince kadınlara karşı şövalyece davranmak gerektiğini yeniden duyan kont, politik konuları desteklemekten vazgeçti. İncir çekirdeğini doldurmayan şeylerden konuşarak biz de onun canını sıktık. Hep aynı alanda gidip gelmekten başının döndüğünü ileri sürerek gezmekte bizi serbest bıraktı. Yaptığım acı tahminlerde aldanmıştım. 15 yıldan beri bu hasta adamın heveslerini, sancılarını yatıştırmış bulunan vadinin o sarhoş edici şiiri, boş manzarası, ılık havası, güzel göğü artık bir işe yaramamaya başlamıştı. Başka insanlarda haşin tarafların kaybolduğu köşelerin düzenlediği bir yaşta, ihtiyar asilzadenin huyu eskisine göre daha da saldırgan olmuştu. Birkaç ay vardı ki yersiz yere kendi fikirlerini açıklamak gereğini bile duymaksızın her şeye sırf itiraz etmek için itiraz ediyordu. Her şeyin nedeninin içinini soruyor, bir gecikmeden ya da bir ihmalden kaygılara düşüyor, durup dururken ev işlerine karışıyor, karısını ve adamlarını rahat bırakmayacak şekilde en küçük şeylere burnunu sokuyor, kimseye bir yetki, bir takdir hakkı tanımıyordu. Eskiden uygun gibi görünen bir sebep uydurur, öyle hiddetlenirdi. Şimdi ise hiddeti sürekli bir hal almış bulunuyordu. Belki de servetini arttırmak için gösterdiği çabalar, tarım işlerinin getirdiği bazı kararlar ve sorumluluklar, hareketli geçen bir hayat, o zamana kadar kaygılarını belli konuların içinde bırakmış, asabi mizacını dizginlemişti. Belki de dışarıda oyalanacağı işi gücü kalmadığı için bu hastalık sabit fikir halinde beliriyordu. Organik benliği, ruhsal benliğinin egemenliği altına girmişti. Kendi kendinin hekimi olmuştu. Kont, tıp kitapları karıştırıyor, rastladığı her hastalığın belirtilerinin kendisinde bulunduğunu sanıyor. Bu yüzden de önceden kestirilmeleri imkansız, bundan dolayı sağlanmaları da kolay olmayan önleme tedbirleri alıyordu. Kimi zaman gürültü istemiyordu. Kontes, çevresinde sessizliği sağlayınca da bu kez tutup bir mezarın içine düştüğünü söyleyerek sızlanmaya başlıyordu. Gürültü edilmemesiyle Trappe tarikatına bağlı rahiplerin ölü sessizliği arasında fark olduğunu ileri sürüyordu. Kimi zaman da dünya işlerinden elini eteğini çekmiş görünüyordu. O zaman bütün ev halkı rahat bir soluk alıyor, çocuklar oyunlarına dalıyor, ev işleri en ufak bir serzenişe uğramadan görülüyordu. Ama onun gürültü arasında birdenbire acıklı bir sesle haykırdığı duyuluyordu. "Beni öldürmek istiyorlar. Azizem, benim yerime çocuklarının söz konusu olsaydı, onları rahatsız eden şeyin ne olduğunu keşfetmekte gecikmezdiniz," diyordu karısına. Bu sözlerdeki haksızlığı sesine kattığı ters ve soğuk havayla daha da ağırlaştırıyordu. Havadaki en ufak değişmeler bile önemliydi onun için. Sık sık elbise değiştiriyor, barometreye bakmadan adım atmıyordu. Karısının gösterdiği anne titizliğine rağmen yiyecek beğendiremezdiniz. Midesinin harap halde olduğunu, sürekli hazımsızlık dolayısıyla geceleri gözüne kırpmadığını söylüyordu. Yine de en büyük hekimlerin bile hayret edeceği şekilde yediğini, içtiğini, mükemmel hazmettiğini, deliksiz uykular çektiğini görüyordunuz. Durmadan değişen buyrukları, bütün hizmetçiler gibi yaptıkları işi iyice benimsemiş, artık ezberden iş görmeye alışmış adamlarını şaşırtıyordu. Açık havanın sağlığı için pek gerekli olduğu gerekçesiyle bundan böyle pencerelerin açık tutulmasını mı emretti? Birkaç gün sonra ya rutubet ya da ısı artışından ötürü açık hava dayanılır olmaktan çıkıyor. İşte o zaman Kont herkesi azarladığını, kavga çıkardığını, kendini haklı göstermek için önce vermiş olduğu emri inkar ediyordu. Karısının kendisine bu şekilde nasıl çelişkilere düştüğünü anlatmak için girdiği tartışmalarda Kont hep unutkanlığı ya da samimiyetsizliğe sığınırdı. Kloşgord şatosunda yaşamak artık çekilmez bir hale gelmişti. Öyle ki gerçekten bilgili bir adam olan rahip Dominis kendini bazı meselelerin çözümüyle uğraşmaya vermişti. Dalgın gibi görünmeyi tercih eder olmuştu. Kocasının öfke krizlerini eskisi gibi aile çevresi içinde saklama umudunu yitirmişti Kontes. Bütün hizmetçiler vaktinden önce yaşlanmış bu adamın öfkesinin bir hiç yüzünden sınırları aştığı sahnelere daha şimdiden tanık olmuş bulunuyorlardı. Ancak hepsi de Kontes'e öylesine bağlı insanlardı ki dışarıya hiçbir şey sızdırmıyorlardı. Yine de Kontes artık durdurulamaz hale gelmiş olan bu çılgınlıkların günün birinde herkesin gözü önünde patlak vereceği korkusu içindeydi. Daha sonraları Kont'un karısına yaptığı kötü muameleler hakkında tüyler ürpertici ayrıntılar öğrendim. Avutacağı yerde korkunç kehanetlerle karısını eziyor ve çocuklarına uygulamak istediği saçma bir takım tedavi usullerini reddetti diye ilerideki felaketlerden onu sorumlu tutuyordu. Diyelim Kontes Jacques Madeleine'i almış gezintiye çıkıyor. Diyelim hava da o sırada açık ve bulutsuz. Kont hemen biraz sonra fırtına kopacağını söylüyordu. Hele bir de bir rastlantı cilvesi olarak olaylar onun tahmin ettiği gibi mi çıktı? Vikont'un duyduğu gurur çocuklarının rahatsızlığından da ağır basıyordu. Diyelim çocuklarından biri hastalandı. Kont, hastalığın sebebini karısı tarafından uygulanan bakım usulünde aramak için zekasının bütün inceliklerini kullanıyor. Bu usulün en ince ayrıntılarını bile didik didik ettikten sonra sözlerini hep şu kahredici cümleyle bitiriyordu. Çocuklarınız bir daha hastalanırsa bunu siz istemiş olacaksınız. Evin bütün işlerinde de aynı tavrı gösteriyor ve yaşlı arabacının deyimiyle şeytanın avukatıymış gibi her şeyin en kötü tarafını görüyordu. Kontes çocukların yemek saatlerini değiştirmişti. Böylece bütün yıldırımları kendi üstüne çekerek onları babalarının hastalığının korkunç etkilerinden uzaklaştırmış oluyordu. Jacques da Madeleine de babalarını seyrek olarak görüyorlardı. Bencillik kör etmişti kontun gözlerini. Çevresine saçtığı kötülüklerin farkında bile değildi. Öyle ki bana içini dökerken özellikle kendi ailesinden kimselere karşı fazla iyi ve yumuşak davrandığından yakınmıştı. Böylece evin içinde alı kıran başkesen oluyor, bir maymun gibi çevresindeki her şeyi harap ediyor, parçalıyordu. Dahası var, avına kıydıktan sonra da ona hiç dokunmadığını ileri sürüyordu. Kontes'le bu seferki karşılaşmamda ustura ile çizilmiş gibi alnında beliren çizgilerin nereden geldiğini bütün bu gerçekleri öğrendikten sonra anladım. Soylu ruhlarda acılarını açığa vurmaya engel olan bir utanç vardır. Bu acılarını kendilerini seven kimselerden gururla ve bir şefkat sevgi içinde daima gizlerler. Ben de çok üsteledimse de kolayca konuşturamadım Henriette'yi. Beni üzmekten korkuyor, arada sırada birdenbire yüzü kızararak kestiği bazı iltifatlarda bulunuyordu. Ama ben kontun işsiz güçsüz kalmasının Kloşgard'daki dertleri büsbütün artırdığını anlamakta gecikmedim. Yeni acılarının ne kadar büyük olduğunu sezdiğimi anlatmak için birkaç gün sonra kendisine Henriette dedim, topraklarınızı bu kadar iyi yönetim şekillerine bağlamışsınız ama konta meşgul olabileceği hiçbir iş bırakmamakla yanlış hareket etmiş olmadınız mı acaba? Gülümseyerek dostum diye karşılık verdi. Öyle güç ve nazik bir durumdayım ki ne kadar önem versem yeridir. İnanın bu dertten kurtulmak için bütün imkanları denedim. Ama şimdi artık bütün umutlar ölmüş bulunuyor. Gerçekten de evin içindeki huzursuzluklar gittikçe büyüyen bir gelişme gösterdi. Monsieur de Morzov'la ben hep karşı karşıyayız. Bu yüzden bütün bu üzüntülerin, sıkıntıların merkezi gelip bende toplanıyor. Bunları bölmek, başkalarıyla paylaşmak da öyle kolay bir şey değil. Çünkü ne yapılsa sonunda benim için yine aynı ölçüde acı veren sonuçlar doğacak. Bir ara Kloşgard'da bir koza evi kurmayı öğütleyerek Monsieur de Morzov'u oyalamayı düşünmüştüm. Türen'in eski ipek sanayinden arta kalmış birkaç dut ağacı vardır çevremizde. Ama evde gene öyle zorbaca hareket edeceğini, üstelik bir de bu yeni işten dolayı bir sürü sıkıntıya gireceğimi anladım. Şunu iyi bilmelisiniz ki, sayın gözlemci, genç bir adamın kazandığı kötü huylar toplum tarafından durdurulabilir. Tutkular ve saygılarla bastırılabilir. Ama ileriki yaşlarda öyle değildir. İnsan yaşlandıkça, hele bir de yalnızlık içinde kaldıkça, küçük kusurlar ne kadar uzun süre bastırılmışsa, bu kez o kadar korkunç bir şekilde ortaya çıkmaya başlarlar. İnsanın zaafları temelinden bozuk ve bayağı bir nitelik taşır. Ne yatışacakları ne de bitip tükenecekleri vardır bu zaafların. Dün kendilerine verdiğiniz şeyi bugün de yarın da öbür günde isterler. Doymak nedir bilmezler. Verilen imtiyazları hemencecik benimserler ve bunların alanını genişletmeye bakarlar. Kudret cömerttir. Gerçeklerin karşısında boyun eğer, adil ve sakindir. Zaaftan doğan tutkularsa merhametsiz olur. Çaldıkları meyveleri sofradaki meyvelere tercih eden çocuklar gibi davranmak böylesi tutkulara sevinç verir. İşte Monsieur de Morzov da benim bir yanlışımı yakalayınca büyük bir sevinç duyuyor. Aslında hiç kimseyi aldatacak yaratılışta olmadığı halde beni aldatmaktan zevk alıyor. Yeter ki hilesi meydana çıkmasın.